İyi akşamlar sayın izleyicilerimiz ve dinleyicilerimiz. Bu akşam A9 TV, Ağustos TV, Mavi Karadeniz Radyo, Pop Radyo Ankara, Harun Yahya.tv, Ankara Bey Pazarı Seylan TV, Nevşehir Kapadokya TV, Otağ TV Adana, Çorum Kanal 19, ART Amasya, Tokat Safa TV, Mardin Kanal 47, Erzurum Süper FM, Kırşehir Kent FM, Mersin İstiklal TV, Tokat Turhal Süper TV ve Radyo, Nevşehir Keyif FM, Uşak Egem TV'den canlı olarak yayınlanan Ağır Zaman ve Yaratılış Delileri adlı programımıza hoş geldiniz. Nasıl başlamak istersiniz?
Önce Doktor Cihat Hocam, Gökalp Hocam ve Furkan Hocam'la birlikte inşallah güzel bir program yapacağız Allah'ın izniyle.
İnşallah.
Allah'ın varlığının delillerini, Kur'an mucizelerini, iman hakikatlerini, ahir zamanı inşallah. Yani dünyanın en önemli konularını konuşacağız. İnşallah.
Şimdi özellikle şuna üzerinde durduğumuz bir konu bu. O da Allah'ın nasıl yarattığının delilleri. Şimdi bilimsel anlamda bütün verileri incelediğimizde şu çıkıyor ortaya. İşte öyle zannedildiği gibi ya da iddia edildiği gibi Allah yaratmış ve kendi haline bırakmış değil kainat ve içindekileri. Allah hala yaratmaya devam ediyor. Her an yaratmaya devam ediyor. Biz bunu açık bir şekilde görüyoruz. Mesela insan vücuduna bakalım. Yani her bilimin herhangi bir dalı olabilirdi. Bu botanik de olabilirdi, zooloji de olabilirdi. İnsan vücuduna bakalım. Hiç de öyle bir şey yok. Her an kalbimiz atmaya devam ediyor. Hücreler her an tekrar tekrar yaratılmaya devam ediyorlar. Kontrollü bir şekilde. Kontrolsüz hiçbir şey yok. Kontrolsüz diyorum bakın. Kontrolsüz hiçbir şey yok. Bizim kontrolümüz var mı? Hayır, yok. Kimin kontrolü bu? Tabii ki her şeyi bilen Yüce Rabbimizin yaratması bu. Sonsuz ilim sahibi Yüce Rabbimiz her an yaratmaya devam ediyor. Bir örnek vereyim. Mesela bir yeriniz kesildiği zaman neler oluyor? Bakın, detayları da size göstereceğim şimdi. Derimiz herkesin zaman içinde, gün içinde cildinde bir kesim meydana gelir. Bir yere takılır, bir cam keser ya da bir bıçak kesebilir. Bakın neler yaşanıyor. Şimdi bu videoda inceleyelim hep beraber. Şimdi elimizi görüyoruz burada. Elimizde yüzeysel bir kesi olduğunda bakın neler olacak şimdi. Şimdi cildimizde yalnızca ciltle sınırlı bir kesiyle başlayalım önce. Cildimizde derin olmayan bir kesi var. Burada görüyorsun, derinin iki ayrı tabakası var. Biri epidermis deniyor, diğerine de derinin alt tabakası olan dermis tabakası. Burada epidermis kesilmiş durumda. Burada dermisi oluşturan hücreler kesilmeyle beraber çoğalmaya başlıyorlar. Bakın çoğaldılar. Ve yavaş yavaş burada gördüğünüz gibi bu bölgedeki hücreler çoğaldı öncelikle. Daha sonra diğer hücreler çoğalarak gittikçe ne yapıyorlar? Kapanmaya başlıyorlar. Yarayı kapatmaya başlıyorlar. Bu hücrelerin çoğalmasıyla gerçekleşen bir durum. Ve sonuç itibariyle bakın bir yara dokusu oluştu. Ama geriye dönüp de bakıldığında herkesin bir tarafı kesilmiştir bu şekilde. Bir cildinde mutlaka böyle kesiler olmuştur ama izi bile kalmamıştır. Hücrelerin burada çoğalması, kontrollü bir şekilde çoğalmaları ve eksik olan yapıyı tamamlamaları söz konusu. Hücresin sen, nereden biliyorsun, nerede neyi nasıl tamamlayacağını nereden bilebilirsin? Gözü var mı bu hücrenin? Yok. Kulağı var mı? Bir eğitim almış mı? Hayır, yok. DNA'larında hangi vücudun neresinde oldukları takdirde nasıl davranacaklarının bilgisi var. Bakın bu çok önemli. Bu bilgiye göre bu hücreler sanki GPS, hani yer konumlandırma cihazları var biliyorsunuz. Arabayla hani sokakları gezerken uydular vasıtasıyla yerimizi görebiliyoruz. Şu caddede şu hızla seyahat ediyoruz diye. Sanki bu hücrelerde nerede olduklarını bilirmişçesine o hücreler gibi oluyorlar. Olmaları gerektiği hücre gibi davranıyorlar. Vücutta işte kalp hücresi olarak da çoğalabilirdi o hücre. Yara dokusunu oluşturan hücreler. Hayır. Dermis hücresi gibi olmak durumunda. Ve öyle davranıyor, öyle hareket ediyor. Kimin kontrolünde bu? Başı boş bir yapı hiçbir şekilde yok. Bir çoğalma yok. Allah'ın yaratması işte. Bakın devam edelim. Eğer daha derin bir kesi olduğunda neler oluyor? Yani dermis tabakasıyla beraber epidermisin kesilmesi durumunda neler oluyor? Şimdi burada gördüğünüz gibi daha derin bir yapı var. Daha derin bir kesik var. Şimdi burada önceki duruma benzer bir şekilde yine hücreler çoğalacak. Ama önce bakın bir sıvıyla o yarık dolduruluyor. Bu sıvının adı eksuda denen
kanın içindeki serum diyebildiğimiz şeffaf kısım. İçinde bol miktarda protein var ve fibroblast denilen bir tür yara iyileştirici hücre var. Fibroblastlar. Fibroblastlar bu boşluğu dolduruyorlar. Bu sıvının içinde yoğun olarak bulunan fibroblastlar. Doldurduktan sonra bakın yine etraftaki o hücreler çoğalmaya başladılar. Ve şu gördüğünüz şu sınırları hemen dolduruverdiler. Yani buradaki hücreler yine buraya akın ederek burayı doldurdular çoğalarak. Burada bir çoğalma yapmıyorlar. Yalnızca burada bir çoğalma yapıyorlar. Ya da daha aşağılara yönelik bir hareketleri de olmuyor. İlerleme durumları da olmuyor. Tam da olmaları gerektiği yerde bir çoğalma yaşanıyor. Kontrollü bir şekilde. Kontrolsüz hiçbir şey yok. Daha sonra bu sıvının içindeki bakın hareketli hücreler var. İşte o fibroblastlar. O fibroblastlar da bu sefer harekete geçiyor. Ve dermisi oluşturan hücrelere dönüşüyorlar. Bakın başka bir hücreye yine dönüşmüyorlar. Yine olmaları gerektiği yerde bulunmaları gereken hücre yapısı tekrar sağlanmış oluyor. Yine kontrollü bir şekilde tabii ki. Ve görüyorsunuz granülasyon dokusu denen bir tür doku oluşuyor. Yara dokusu dediğimiz. Bu biraz iz bırakabilir. Eğer deri bu şekilde derinlemesine kesilmişse o zaman biz bunun yara izini görebiliyoruz. Ve bu şekilde kapanmış oluyor yaramız. Maşallah. Bakın şurada tekrar görelim. Burada bir yara dokusu oluştu. Ve şu anda herkesin yaşadığı işte ama işte belki çok önem vermediğimiz yara iyileşmesi. Aslında insanların merak etmesi lazım. Hakikaten de nasıl oluyor diye. Artık fotoğraf çekmek, dijital fotoğraf makinesi herkesin elinde var. Bir yeriniz kesildiği zaman gün be gün onları çekin o fotoğrafları ve sonra karşılaştırın. Bir mucizeyi göreceksiniz orada işte. Yani mucizeyi çok uzaklarda aramaya gerek yok. İşte karşınıza gerçekleşen bir şey. Allah'ın yaratması bu. Ve mükemmel bir yaratma. Eksiksiz, kusursuz. Maşallah.
Maşallah. Yani hücre şuurlu. Yani bir tıp doktoru ve bir ekipman falan böyle hepsi organize, şuurlu bir tedavi metodu var yani orada.
Evet.
Ama bunu yapan aklı, şuuru, gözü, kulağı, beyni olmayan et ve su parçaları, protein parçaları.
Evet. Şimdi orada dikkat ettiyseniz DNA'ya değindik. Hücrelerin içindeki DNA yani şifreler var. O şifrelerde ne anlatılıyor? Bir bilgi var. Ama her bir hücrenin içinde tabii ki onu tekrar hatırlatalım. 1000 ciltlik bir ansiklopedi var. Koskoca bir kütüphane. Yani dünyada 1000 ciltlik ansiklopedi barındıran kütüphane bulmak çok zordur. Ama her hücrenin içinde var bu. O hücrenin içinde şimdi diyeceksiniz ki daha doğrusu materyalistler şöyle diyorlar. Tamam bilgi var bakın hücre o bilgiye göre davrandı. Hayır. Hücre o nerede bulunduğuna dair bilgiyi yani dermise ait hücre gibi davranacağına dair bilgiyi o koskoca kütüphanenin içinden nereden bulacak? Hemen ulaşıp bakın vakit kaybetmeden hemen ulaşıp ona göre davranması gerekiyor. Bir kalp hücresi ya da işte bir karaciğer hücresi gibi de davranabilir eğer yanlış bilgiyi seçerse. Hayır, yanlış bilgiyi seçmiyor. Seçim hücreye ait değil. Allah emrediyor o hücreye, ilgili bölgedeki bilgiyi alıyor, kullanıyor, ona göre davranıyor. Ya başıboşluk hiçbir şekilde söz konusu değil. Yani burada tamam bilgi var ama bilginin kullanılması söz konusu. Bilgiyi yanlış da kullanabilirdi. Hayır, öyle olmuyor. Yine doğru bir şekilde kullanıyor. İşte bu da bir mucize.
Evet.
Mucize ne demek kelime anlamı? Yani sebepler çerçevesinde mümkün olması beklenmeyen bir olay. Sebepler nedir burada? Bir sürü ihtimal sayabilirdik değil mi? İşte o yanlış davranabilir işte bir de bakarsanız işte bir yeriniz kesildiği zaman oradan bir göz çıkabilirdi. Hayır göz çıkmıyor oradan ya da bir kulak çıkmıyor. Ne çıkıyor? Yine olması gerektiği yerde yine deri hücreleri çoğalıyor yalnızca ve deri oluşuyor. İşte bu mucize. Maşallah. Yani doğaüstü yaratılış dediğimiz şey. Doğaüstü ne demek? Yani metafizik. Yani bildiğimiz bütün boyutların üzerinde sonsuz güç sahibi. Bakın bu çok önemli. Sonsuz güç sahibi. Her şeyi bilen, her şeye hakim. Yüce güç sahibi Rabbimizin yaratması bu işte. İnşallah.
Her dakika çok muazzam bu anlattığın gibi ve daha kompleks şeyler cereyan ediyor vücudumuzda. Bakın yani bizim haberimiz bile olmuyor. Yani kontrolü bırakın, müdahaleyi bırakın, onun organizasyonunu bırakın. Yani onun yapılması gerekliliği ve takibini bırakın. Haberimiz bile olmuyor. Yani biz şimdi okuduğumuzda ancak haberimiz oluyor. Bakın evet. Mesela neler oluyor. Bir dakika içinde vücutta gerçekleşen mucizeler. Bir dakika içinde kalp 75 defa atıyor ve ortalama 4-5 litre kanı damar ağıyla vücuda pompalıyor. Bakın bir dakika içinde 35 milyar al yuvar ve 50 milyar ak yuvar hücresi vücudun en uç noktalarına kadar, yani toplam 96 bin kilometrelik yolculuk yapıyor bir dakika içinde. Ve al yuvarların yanında olan 100 milyon oksijen molekülü taşıyor al yuvarlar. Hı hı. Ve vücudun ihtiyaç duyduğu oksijeni dokulara taşıyorlar bir dakika içinde. Hı hı. Bir dakika içinde hücre içindeki ribozomlarda 60 milyon işlem yapılıyor.
Evet, maşallah.
60 milyon işlem yapılıyor.
Ve binlerce ribozom var bu şekilde.
Yani kimyasal reaksiyon bunlar.
Evet. Bir hücre içinde binlerce ribozom bunları gerçekleştiriyor.
Evet.
Hatasız.
Ve bunun sonucunda da 120 bin protein üretiliyor, sentezleniyor bir dakika içinde. Diğer taraftan beyin 100 trilyon hücre, bakın 100 trilyon hücre beyindeki tüm vücuttaki koordinasyonu, iletişimi, organizasyonu ve fonksiyonları devam ettiriyor.
Maşallah.
Maşallah. İşte mucize isteyene, evet. Mucize. Her an Allah'ın yaratması ve tasarrufu var. Yani o bir saniye tecelli etmese o,
evet.
Hayat olmaz, hiçbir şey olmaz. Yani evet. Her an yaratılış var, başta söylediğin gibi.
Evet.
Çünkü her an bir faaliyet var. O faaliyet de çok şuurlu ve çok komplike faaliyetler.
Tabii.
Yani dolayısıyla o, yani bizim bilgimizi, şeyimizi çok çok aşan, bütün bilim adamlarını toplasan onların da bilgisini çok aşan, onların ancak keşfedebildiği mükemmel ve komplike, her an arızasız, sürekli ve mükemmel bir şekilde hayat veren faaliyet. Yani bunu ancak sonsuz güç sahibi Rabbimiz yapabilir ve yapıyor. Biz de Allah'ın izniyle çok büyük nimet bunları bilebilmek de bu devirde, yani evet. Elhamdülillah.
Ve hiçbir aşamasında biz müdahil değiliz olaya. Bu da çok, mesela bir ayette Rabbimiz şöyle diyor Kur'an-ı Kerim'de, konmuş Allah'a sınırım. Hiçbir şey olmaksızın mı yaratıldılar, yoksa yaratıcıları kendileri mi diyor. Gerçekten de bizim hiçbir şeyden haberimiz yokken bütün bu olaylar gerçekleşiyor. Nitekim burada üstün bir güç, değil mi? Yüce Rabbimizin yaratmasıyla.
Tabii.
Bakın ayet-i kerimede Secde suresi 5. ayette Allah şöyle buyuruyor. Şeytandan Allah'a sığınırım. Gökten yere her işi o evirip düzene koyar. Sonra sizin saymakta olduğunuz 1000 yıl süreli bir günde yine ona yükselir. Bakın gökten yere her yer. Gökte de yerde de. Gökten yere her işi, her iş. Yapılabilecek ne iş? İşte protein sentezi bir iştir. Onların bilginin kodlanması yine bir iştir. DNA'nın replikasyonu, çoğaltılması bir iştir. Her işi o evirip düzene koyar. Eğer bir düzen varsa Allah düzeni koyan. Düzen varsa hiçbir şekilde bizim hiçbir şeyimiz yok bunda. Bir dahlimiz yok. Hiçbir şekilde bir yönetici değiliz bunda. Kendi vücudumuza bile hakim değiliz.
Evet.
Hayvanlar desen, hayvanın da zaten hiçbir şeyden haberi yok. Ama kendi vücudunda bir sürü şeyler yaşanıyor hayvanların da. Burada yüce Rabbimizi tesbih etmek için var bunların hepsi.
Evet. O yüceler gerçekten öyle enteresan ki, yani düşününce hani aklı şuuru yok ama öyle şeyler yapıyorlar ki onlara öyle görevler vermiş ki Allah. Hepsi görevini layıkıyla yapıyor. Mesela hastalık durumunda da o hastalıkla daha önce hiç karşılaşmamış yüceler hastalığın ne olacağını yani önceden biliyor aslında ve ona göre antikor üretmesi. Mesela antikor da başlı başına bir mucize yine.
Silah üretimi.
Evet, silah üretimi. Yani hangi hastalıksa onun ona karşı silah üretiyor. Yani evet. Başka bir hastalığa karşı değil. O an vücuduna hangi bakteri girdiyse, hangi virüs girdiyse ona karşı. Yani karşılaşacağını biliyor daha önceden. Çünkü ona öyle vahyedilmiş, evet. Allah tarafından.
Evet. Ve öyle bir silah ki o işte antikorlar etrafta bol miktarda dolaşımda hiçbir şekilde hiçbir hücreye zararı yok. Yalnızca o bakteriyle, o hedef organizma ile karşılaştığında ona etkisiz hale getiriyor.
Evet.
Yani güdümlü füze diyebileceğimiz çok üstün teknoloji ürünü, çok derin
daha doğrusu sonsuz ilim sahibi yüce Rabbimizin ilmiyle yaratılmış özel bir silah. Maşallah. Hiç de öyle tesadüfen olabilecek bir şey değil. Ya da laboratuvarda üretilebilecek benzeri olan bir şey de değil.
Evet.
Maşallah.
Kendi kendine yani antibiyotik üretiyor adeta. Hani evet. 1940'lı yıllarda işte antibiyotin falan bilim adamlarının bulma tarihi. Ama ilk doğduğu andan itibaren insanın vücudunda olan bir sistem. Gerçekten evet. Hani evet. Harikulade bir sistem. Hastalıkları da mesela işte kaba kulağı falan bir defa geçiriyor insan. Hani bağışıklık kazanıyor. Ona karşı hemen geldiği zaman diyor ben daha önce bununla karşılaştım. Bunun ya ilacı hemen bu. Ona karşı hemen silahını üretiyor. Evet. Bekliyor ve bir daha giremiyor. Yani gerçekten düşününce insanda hayranlık uyandırıyor. Hayran olmaması öyle değil.
Tabii mesela.
Teşhis koyuyor, strateji yapıyor, üretim yapıyor. Hepsini bir arada yapıyor ama bizim gene haberimiz yok.
Evet. Evet.
Bu zaten belli ki bizde alakası yok. Her şeyi yaratan Yüce Rabbimiz Allah.
Maşallah.
Bu yücelere bu ilham eden, vahiy eden ve bunları yaptıran Yüce Rabbimiz Allah.
Evet,
Mesela kaç kişi herkes kaba kulak geçirmiştir ya da kızamık geçirmiştir ya da başka hastalıklar, çocukluk hastalıkları kimse hatırlamaz. Şimdi ama vücudumuz hatırlıyor. Bağışıklık hücreleri, özel hafıza hücreleri var. B hücreleri aralarında. B hücreleri arasında özel hücreler bunlar. Bunun hafızasını tutuyorlar. 10 yıl tutuyor, 20 yıl tutuyor, 30 yıl tutuyor, 40 yıl tutuyor. Kaybetmiyor onun bilgisini. Tekrar karşılaştığınız zaman ben daha önce kızamık geçirmiştim diyorsunuz.
Evet.
Ve yakalanmıyorsunuz o hastalığa. Onun hafızası tutuluyor.
Evet.
Kim emrediyor?
İşte o çok önemli. Yani insanların hep halk arasında konuşulur. İşte ya kaba kulak geçirdi. Tamam o zaman bir daha geçirmezsin. Evet. Evet doğru ya onu bir daha geçirmiyordum. Hani bu şekilde konuşuluyor hep ama hani şahsen benim düşüncem bize de düşen şu an yaptığımız gibi hani bunu hakikaten hafızasına alıyor bazı evet. işte hastalıkları. Yani bunu insan düşündüğü zaman ya da işte hani paylaştıkça bu bir şekilde daha çok bilinecek ve mucizevi bir şey. Yani onu önceden hafızasına alıyor evet. ve aynı şekilde karşılaştığı an
bizim aynı hiç haberimiz olmadan hızlı bir şekilde üretiyor.
Hızlı bir şekilde üretiyor ve çözüyor.
Evet.
Yani biz tabii ki çözmek isteriz ama bizim haberimiz bile olmadan bu yapılıyor.
Aynı hastalık sürecini bir daha yaşamayalım diye
evet.
Allah'ın verdiği bir nimet bu. Maşallah. Evet. Allah'a şükredelim diye inşallah.
İnşallah.
Ya virüsün de basit gibi gözüküyor ama bir DNA'ya girip o DNA'yı ele geçirmesi, o hücreyi ele geçirmesi var. Yani filmini de zaman zaman gösteriyoruz. Çok yani muazzam bir sistem. Yani virüs o hücreyi ele geçirip hücreyi yanıltıp sonra tekrardan tabii vücudun savunma sisteminin devreye girmesi ama yani hücreleri kandırması kendi DNA'sı kendi şeyiyle girip hücrenin DNA'sında şimdi doktor hocam daha iyi anlatacak onu.
Yani orada tabii ki yani virüsün hücre zarını nasıl deleceğini bilmesi ona ait bir bilgi olmasa gerek. Çünkü virüs denen şey onun videosuna baktım da şu anda bulamadım. Şimdi şöyle söyleyeyim size bir dakika onu hemen prezentasyonunu açayım ben daha doğrusu. Hücrenin zarına bağlanabilecek şekilde özel bir sistemle yaratılmış virüs. Ve bağlandığı zaman özel enzimler de yine bunun içinde paketlenmiş olarak hazır olarak var. Ve bu sayede hemen ne olmuş oluyor? Kolaylıkla hücrenin içine ilgili bilgisini bırakabiliyor. Bakın şurada göreceksiniz. Şimdi bir tane virüs hücremiz duruyor burada. Bakın bir virüs yaklaşıyor hücreye. Yaklaşıyor. Ve daha büyütülmüş haliyle özel bağlanma noktaları var ve özel enzimlerle eritiyor ve ilgili bilgiyi bırakıyor hücrenin içine. Şimdi burada bir mucize gerçekleşti. Sen bir virüssün. İçindeki bilgiyi nasıl ulaştıracağını nereden biliyorsun? Değil mi? Bakın burada biraz daha geriye gelelim. Bu noktada bakın şu nokta çok önemli. Değmesi tek başına yeterli değil. Değdikten sonra bu zarı eritmesi gerekiyor. Bu noktada çok özel enzimler devreye giriyor ve zarı eritiyor. Sonra bakın burada yapıştırıcı özel moleküller var. Bunlar anahtar kilit özel protein yapılar. Hücre zarının üzerinde alıcılar var. Bu alıcıları anahtar kilit şeklinde bağlanıp ondan sonra bu sistemi aktive ediyorlar. Harekete geçirebiliyorlar. Yani bu hepsi hesaplanmış her aşama. Yoksa yabancı bir bilginin hücrenin içine ulaşması asla ve asla mümkün değil. Bakın girdikten sonra, şimdi bakın tekrar girişini görelim. Zar eritildi ve bilgi hücrenin içine bırakıldı. İşte bu aşama enfeksiyon oluyor. Evet. Enfeksiyonun başlaması. Başladıktan sonra yine ayrı mucizevi olaylar görüyoruz. Ne bunlar? Şimdi bilgi, virüsün kendine ait bilgi hücrenin içine girdikten sonra bu bilginin çoğaltılması gerekiyor. Hücrenin anlayacağı dilde meydana getirilmesi gerekiyor. Çünkü bu RNA dediğimiz özel bir kod. Oysa hücrenin zarının içinde, hücrenin çekirdeğinin içinde DNA var. RNA'nın DNA'ya dönüştürülmesi gerekiyor. Bakın bu çok hassas bir aşama. Bunu bilmesi gerekiyor virüsün. Bunun bilmesi zaten söz konusu olamaz. Ben de bilmiyordum. Hiçbir profesör de bilmiyordu. Biz bunu inceleyip öğrenince ortaya çıktı böyle bir şeyin olduğu. Maşallah. Bu işte Allah'ın yaratması. Hastalığı da yaratmasına şahit oluyoruz. Hastalık da özel olarak yaratılıyor. Bunu görüyoruz şurada. Şimdi bakın bu bilgi nasıl DNA'ya, RNA nasıl DNA'ya çevrilecek? Özel enzimlerle beraber bırakılmış hücrenin içine bilgi. Bakın burada bunu görüyoruz. Özel bir reverse transcriptase, ters transkriptaz denen bir enzim de var. Ve bu RNA'yı DNA'ya çeviriyor. Yani hücrenin çekirdeğine girdiğinde çekirdeğindeki bilgiden ayırt edilemeyecek hale getiriliyor. Çok büyük bir strateji bu. Ve böylelikle hemen hücrenin çekirdeğin içindeki DNA'yı ana DNA ile birleşebiliyor.
Muazzam bilgi.
Daha sonra hücrede kendi bilgisiymişçesine artık bu bilgiyi türetmeye başlıyor. Üretmeye başlıyor buradaki bilgiye göre. Ne emir varsa buradaki bilgiye göre. Ve ribozomlar harekete geçiyorlar. Ve ortaya ne çıkıyor biliyor musunuz? Virüsün, o virüsün bütün planı, programı, bütün üç boyutlu haliyle virüs neyse o meydana getiriliyor, üretiliyor. Böylesine bir strateji, böylesine bir çok detaylı hazırlanmış bir planla karşı karşıyayız. Bakın hücrenin içinde artık o virüsün mevcut zarı, o zarının üzerindeki o alıcılara varıncaya kadar her şey detaylı olarak üretiliyor. Ve o bilgi paketçiği yine son haline getirilip dışarıya bırakılıyor. Bir hücre bu şekilde artık yeni virüsler üretmeye hizmet edecek hale getirilmiş oluyor. Enfeksiyon dediğimiz olay bu. Ve hücreler artık yapmaları gereken fonksiyonları bırakıp virüs üretmeye başlıyorlar. Ve bir süre sonra kendileri de artık tahrip oluyorlar. Çünkü virüsün taşıdığı, getirdiği ve ilettiği o bilgi hücreye şunu emrediyor. Her işi bırak, yalnızca beni üret. Ve bunu yapmaya başlıyor hücre. Ve bu yüzden işte insanlar yatağa düşüyorlar. Çok küçücük bir virüs, göze görünmeyecek boyutta, mikroskobik yani nano boyuttaki, milimetrenin milyonda bir küçüklüğündeki bir virüs. Bakın bütün vücudu yere yatağa düşürüp çok basit bir hastalıktan artık ölmenize sebep olabiliyor. Bir mantar enfeksiyonundan, mesela havada şu anda mantarlar var, hava küfler var. O küften enfeksiyon kapıp akciğerlerinizde küfler çoğalarak bu şekilde sizi artık öldürebilecek hale gelebiliyor. Tek bir virüsün vücudu böylesine zayıf düşürmesi sonucunda. Maşallah.
Yani muazzam bir sistem.
Evet. Maşallah. Yani buradaki strateji bakın hiçbir şekilde tesadüf var mı burada? Evet. Yok. Bilginin kullanımı var ama bilginin kullanımını bırakın. Bilginin tekrar eski halinde tekrar üretilmesi var. Bilginin hassas bir şekilde, çok ayrıntılı bir şekilde hücrenin içine transferi var. O hücrenin anlayacağı hale tekrar deşifre edilmesi var. Ve hücrenin kendi içindeki bilgiden ayırt edemeyecek hale getirilmesi var. Bu aşamaların her biri zaten üstün bir bilgiye işaret ediyor. Tesadüf yok burada.
Evet, gerçekten yani strateji adeta yani evet. Çok üstün bir akıl olması gerekiyor. Bunu evet. Her seferinde gerçekleştiriyor. Ve sadece görevi o mesela virüsünde. Yani evet. Başka hiçbir görevi yok. Onun için hayatta, onun için bizim vücudumuza giriyor. Evet. Görevini tamamlıyor. Emirleri yerine getiriyor. Ve işte daha sonra bu sefer antikorlar devreye giriyor. Şimdi az önce dediniz, hemen ben de bir şey söyleyeyim. Hı-hı. Tesadüf kelimesi yani şu izlenen videodan sonra, anlattıklarımızdan sonra yani kulağa o kadar komik geliyor ki, ya eğer o antikor mesela o virüse karşı koymasa, yani onu da algılayıp ona karşı silah üretmese, başka bir yani algılayamasa, başka bir şekilde silah üretmeye çalışsa, Yaşam olmuyor ki zaten. Yani herkes o zaman ilk virüste hayatını kaybederdi.
Evet. Kesinlikle. Yani ve buna karşı, bu stratejiye karşı da karşı strateji var.
Evet.
Ama bizim yine haberimiz olmadan gerçekleşen olaylar.
Evet.
Allah'ın emriyle her an gökten yere her işi evirip düzene koymasıyla inşallah yaşanan olaylar bunların hepsi.
O yüzden hastalık dediğimiz şeyin hiçbir şeyi kendiliğinden tesadüfen öyle kendi kendine olan bir şey değil. Yani hastalığı da veren Allah, şifayı da veren Allah.
Tabii.
Çünkü o virüsün o stratejiyle o hücreyi ele geçirmesini Rabbimiz yaratıyor. Yani o beceri, o bilgi, o strateji onu kendi virüs ne ki onu kendi yapabilsin. Yani hangi o nasıl DNA'ya çevirecek onu? Yani DNA'ya çeviriyor ya, muazzam bir sistem yani. 3 milyar harf kopyalama yapıp tekrardan öbür DNA'nın içine girip kendini ona adapte edip yani virüs o zaman yani ordinarius profesörden daha fazla bir bilgi sahibi mümkün olmadığına göre onu ancak Allah yaratabilir. Yani virüs dediğimiz, hastalık dediğimiz şeyi Allah yaratır. Şifayı da onu tedavi eden antikorları üretip vücudun savunma sistemiyle onları yok edecek bilgiyi başarı elde ettiren de yaptıran da tamamen bütün kontrol de Allah'ın elinde.
Evet.
O yüzden yani iğneden, haptan, doktordan değil şifanın Allah'tan olduğunu çok iyi bilmemiz lazım. O da hayır ve hikmetle gelir, hayır ve hikmetle gider demişti
evet,
hocamız.
İnşallah.
Yani hastalıklar da çok hikmetlidir. Allah kendine daha çok döndürtmek için insanın acizliğini daha iyi anlaması, Rabbimizin büyüklüğünü daha iyi anlaması, her şeyi ondan istemesi, dua etmesi, ona yönelmesi, yani manevi yaklaşımlar, yükselmeler için çok büyük bir vesiledir.
Evet. Yani hastalık alanı. Şimdi evrimciler derken evrimci olmak adıyla kalmıyor. Çünkü burada ne var? Allah'ın dinine karşı açılmış bir mücadele var, bir savaş var. Allah'a olan inancı, Allah inancını yeryüzünden silmek, zayıflatmak, kendilerince zayıflatarak sonunda silmek üzere ortaya atılmış şeytani bir fikir bu. Evrim teorisi. Şimdi teori de değil tabii, yalnızca bir iddia. Çünkü bilimsel hiçbir niteliği yok. Tamamen her aşamasında, her detayında yalana dayalı olduğu için söylüyorum bunu. Şimdi diyorlar ki bir virüs vardı. Şimdi artık öyle söylemeye başlıyorlar. Bazıları da bu yani canlı hücrenin canlının yalnızca canlıktan geleceğini, gelebileceğinin farkında olan evrimciler diyorlar ki başta bir virüs vardı diyorlar. Bu virüs daha sonra işte canlılık başında ilk önce bu vardı, virüsler vardı. Sonra işte bunlar mantarlara dönüştü. Sonra işte hücreler dönüştü. Tek hücreler meydana geldi. Hayır, tek bir virüsün varlığı bile zaten hücrenin varlığına ihtiyaç duyuyor. Tek başına hiçbir anlamı yok. Gördüğünüz gibi çoğalmak için ve varlığını devam ettirebilmesi için hücrelerin varlığına ihtiyacı var. Ve zaten tek başına bir virüsün varlığı içindeki özel protein mekanizmasıyla özel hazırlanmış bağlanıcı protein alıcılarla, anahtar kilit gibi bağlanıyor dedik ya, alıcılarla zaten üstün bir yaralılık sergiliyor. Hani gözü anlatıyoruz ya, 40 ayrı parçadan meydana gelmiştir, bir parçası eksikse zaten göz asla olamaz. Bir anda göz varsa göz vardır, yoksa yoktur, daha ilkel hali yoktur diyoruz ya, ve bu da yaralışın en büyük delilidir diyoruz. Bir gözden çok daha kompleks bir yapı virüs. Tek bir proteini bile asla ve asla tesadüflerle meydana gelemeyecek bir detaylıkta mucize sergiliyor. Allah'ın yaratılışın kanıtı olarak var karşımızda. Şimdi mesela o reverse transcriptase, DNA, kendi RNA'sını DNA'ya koplama aşamasını gördük. Hücrenin çekirdeğindeki bilgiden ayırt edilemeyecek hale getirmek için bir protein var. Onu da kendi içinde getiriyor. Protein, başka proteinler olmadan zaten üretilemeyecek bir şey. Protein derken 3 boyutlu bir nano makineden bahsediyoruz. Bu nano makine kendi başına mı meydana geldi? Hayır. Ya evrimciler, yani hangi yalanı söylerlerse söylesinler, koca bir yalan. Yani içi tamamen boş. Hiçbir bilimsel delili yok. Yani o kullandıkları yalan cümlesinin içindeki her bir harfin ele alsak, her bir harf zaten tek başına Allah'ın yaratılışına delil teşkil ediyor. Mesela bakın burada o protein nasıl hareket ediyor, onu detaylı olarak görelim o aşamaları. Virüs hücrenin içine girdiğinde bakın yine başka bir 3 boyutlu animasyon bu. Hücrenin
içine girdikten sonra hücre zarı, virüsün zarı parçalanıyor ve virüsün üzerinde bakın o alıcılar ortaya çıktı kırmızı olarak görünen. İşte bunlar birer protein ve bu proteinler hücre zarına kenetleniyorlar. Kenetlenmeleri tek başına yetmiyor, ortak bir hareket sergilemeleri gerekiyor. O da iki zarı birleştirmek ve onu yapıyorlar. Tek başına yapması da mümkün değil. İki ayrı alıcının hücre zarlarını yan yana getirip birleştirmesi gerekiyor. Ve bu nano makineler bakın bunu yapıyorlar. Hücre zarındaki proteinlerden bahsediyoruz burada. Ve o proteinler bakın bilinçli bir hareket yapıyorlar. Yaptıktan sonra da çekiliyorlar ki bir kanal oluşabilsin diye. Birleştirmeleri de yetmiyor. Bir kanal oluşsun da o kanalın içinden gördüğünüz gibi bilgiler hücrenin sitoplazmasına transfer edilebilsin. Şimdi buradaki detayı bir ayrıntı daha göstereyim size. O mucizeyi bir açık haliyle bir daha şahit olalım diye söylüyorum. HIV virüsü bunu yapıyor. Mükemmel bir şekilde yapıyor. Bunun için iki tane alıcı protein reseptöre ihtiyaç var. Ve her bir protein üç ayrı zincirden meydana gelmiş. O üç ayrı zincirin de kendine özgü üç boyutlu bir şekli var. Çeşitli bölümlerden oluşuyorlar. Ve bu protein zincir, bakın amino asit zinciri, daha doğrusu protein, tek başına protein teşkil etmiş oluyor. Üç tanesi yan yana gelerek bir tane reseptörü meydana getirecek ve özel bir kıvrılma hareketiyle iki zarı birleştirecek. Şimdi onu detaylı olarak göreceğiz. Nasıl oluyor da hücre zarıyla virüsün zarı birleştiriliyor ki virüsün içindeki bilgi hücrenin içine transfer edilebilsin. O reseptörün detayına bakın. Yani o reseptörü meydana getiren birleştirici proteinin iki tane kolu, üç kolu birden şu anda hareket etti ama bir tanesi farklı bir kıvrılma hareketi yapıyor. Ama aynı zamanda karşıda duran reseptörün de aynı paralelde hareket etmesi gerekiyor. Ve bu şekilde iki ayrı zar yan yana getirilip birleştirildi. Ama şimdi kanal oluşmadı ki. Kanalın oluşması gerekiyor. Amaç buydu. Kanalın oluşması için şimdi bir hareket daha yapacaklar. O da şu. Çekme hareketi. Şu anda çekmeyi göreceğiz hep beraber. Kanalın oluşması için. Evet. Protein bu. Ve çekme hareketini gerçekleştirdi. Kanal oluştu böylece.
Çok bilinçli bir hareket var tabii.
Sen bir proteinsin, gözün yok. Bu konuda ne eğitim almış olabilirsin? Senin hareket ettiğin, uyduğun bir DNA da yok. Yani nereden okuyup öğrendin bu hareketi yapman gerektiğini, bir kanal oluşması gerektiğini nereden biliyorsun? Allah'ın yaratması işte bu. Her an Allah gökten yere her işi nasıl evrilip düzene koyuyor? İşte bunu apaçık bir şeyle görüyoruz. Burada bir tesadüf var mı?
Elhamdülillah.
Maşallah.
Maşallah.
Sen bir protein, sen bir amino asit zincirisin. Atomlardan müteşekkil bir molekül yığınısın. Ne yaptığını sen biliyor musun? Sorsak zaten ya kulağı yok bizi duysun. Ya da şey yok, dili yok cevap versin.
Evet.
Ya da bir çözüm oluşturabilecek bir beyni yok, şuuru yok. Ama işte bir şuur var mı? Tabii ki var. Yani benim şuurumun çok üzerinde.
Tabii.
Ya da dünya üzerindeki en akıllı insan... Getirin buraya. Yani bunları ya da bir profesör, viroloji profesörü, virüsler üzerine kürsüler var. Böyle bir şeyin nasıl olduğunu ancak keşfedebiliyorlar. Yani bunu kimse sıfırdan dizayn etme, tasarlama gibi bir şey söz konusu değil. Hadi diyelim tasarladın. O molekülleri bu şekilde yan yana getirip yapamazsın zaten. Molekülleri bunu emredemezsin. Çünkü niye? Çünkü yaratma yalnızca Allah'a ait.
Evet.
Elhamdülillah.
Kesinlikle yani çok doğru bir şey söylediniz hocam. İşte az önce söyledik mesela bir dakika içinde neler gerçekleşiyor. 95 kilometre işte al yuvarlı ak yuvarların içeride dolaşımı var. Bizim şu anki yapabildiğimiz şeylerle yani yeteneğimizle Allah'ın verdiği biz zaten bunu işte elimizi kullanabiliriz. Hani bunu nasıl gerçekleştirebiliriz? Biz yapmak istesek bile az önce dediniz proteinin gözü yok. Kulağı yok. Bizim var. Biz nasıl yapabilirdik yani? Hani düşününce insan zaten yapamayız. Yani İstesen 95 bin kilometreyi nasıl yani yaptıracaksın? İnsanın aklı almıyor. Bizim şuurumuzun, evet. Bizim yapabildiklerimizin zaten üstünde olan şeyler yani. Hani gözümüz, kulağımız var, beynimiz var, şuurumuz var ama yapamayız. Yine de yapamayız.
Evet.
Başlayalım. O şuursuz, akılsız hücreler bunu yapıyor. Yani hakikaten düşününce
Evet. Onlar da yapmıyor, yapıyor gibi. Allah yapıyor. Evet. Yani. Evet. Direkt olarak Allah yaratıyor. Evet.
Maşallah. Bir de bütün bunlar bir patlama sonucunda yoktan yaratılıyor. Yani atomlar, atom dediğin şey yoktan yaratılan bir var. Bütün atomlar aynı. Hava atomu da aynı. Oradaki şey, yani bu muhteşem dizayn ve yani bir şeyin varlığını sürdürebilmesi çok büyük bir mucize zaten. Evet. Ve bir plan dahilinde bir araya gelmesi ve bunun bir yani Allah'ın verdiği şuur ve yaratma sanatıyla olduğu çok açık yani.
Evet.
Birbirinin aynı olduğunu atıyor. Yani hiçbir farkı yok diğer atomlarla. Bir tabii. Ortada bir şey var. Etrafında elektronlar dönüyor. Sadece bir enerji. Ve bunlar yoktan var ediliyor. Bu çok büyük bir
şey. Maşallah. Evet. Şimdi bu gerçekler dünyada bir tek A9 televizyonunda anlatılıyor. Allah
İnşallah.
Size inşallah. Tabii. Hocamız vesile oluyor. Bu anlattıklarımızı dünyanın hiçbir yerinde dinleyemeyebilirler. Ya bu şeyleri hazırlayanlar yabancılar hocamın gösterdiği görselleri ama bu anlatımı yapamıyorlar. Ya onlar yani materyalist zihniyette olup Allah'ın onları bizim emrimize vermesiyle onları hazırlamışlar. Biz de burada Allah'ın varlığını delili olarak anlatıyoruz. Allah'ın izniyle A9'da hocamız vesilesiyle.
Gerçekler A9'da tabii inşallah.
Yani. Saf, temiz evet. ve gerçek olarak yani Allah'ın izniyle. Şimdi A9 kanalının uyduda nasıl kurulacağına dair bir filmimiz var. Bilen kardeşlerimiz bilmeyenlere anlatsın, öğretsin ki inşallah o kurulumu daha fazla kişi istifade edebilsin. Onu izleyelim şimdi.
A9'u izlemek için uydunuzu nasıl ayarlayacaksınız? Uydu alıcınızın kumandasında menü tuşuna basın. Menü butonu kumandanızda farklı bir yerde bulunabilir. Kanal ekleme menüsüne gelin. Uyduyu TürkSat 3A olarak seçin. Eski uydu alıcılarında 1C'de yazılabilir. Önemli olan TürkSat yazmasıdır. Burada TP ayar butonuna basın. TP ayar kısmında frekans 12.525, symbol rate 30.000, polarizasyon vertical değerlerini girerek taramayı başlatın. Tarama bitince aşağıdaki gibi bir özet bilgi verilir. Listede aşağıdaki gibi A9 yazısını görüyorsanız kanal uydu alıcısına eklenmiş demektir. Her uydu cihazı farklı olmakla birlikte genel yöntem burada gösterildiği gibidir.
Gerçekten de biraz önce hani senin söylediğin gibi normalde tek A9 televizyonu, yani hocamızın vesile olduğu bu televizyonda bu anlatılıyor. Bütün televizyon kanallarına bakın, hiçbirinde Allah'ın varlığını, yüceliğini anlatan hiçbir program olmuyor. Hep eğlence programları, hep gaflete düşürücü. Değil mi?
Dünya oyalayıcı.
Mesela, şöyle düşünün, mesela bir sanatçı bir eser yapıyor. O sanatçı her gün saygı görüyor. Bütün televizyonlarda, dergilerde değil mi? Adı geçiyor. Ama kainatı yaratan Allah, bu kadar mucizeden bahsediyoruz hep beraber burada. Bu kadar yani muhteşem bir yaratışı ortaya getiren Yüce Rabbimizin adı her an televizyonda, gazetede, dergide olması gerekiyor.
Tabii.
Sadece bir eser, iki eser, bir de onu kopya çekiyor. Mesela benim bir portrem olduğunu düşünün veya bir heykel olduğunu düşünün. Bu heykeli bir kopya çekerek yapıyor bu adam, bu sanatçı. Hı hı. Ama onun adı acayip, yani burada bir büyü var zaten insanların üzerinde. Bir türlü yani buradan ayılıp da ya bu muhteşem şeyi gece gündüz bütün televizyonlarda, dergilerde yayınlamaları gerekirken kimsenin sesi soluğu çıkmıyor. Bu çok büyük bir mucize aslında. Mesela hocamızın bir de fedakar, biraz Adnan hocamızdan bahsetmek istiyorum. 30 senedir bunu anlatıyor. Yılmadan, değil mi? Her an. Bütün bu anlattığımız konuların hepsi 30 senedir bize anlattığı, hocamızın bize anlattığı şeyleri biz burada sadece naklediyoruz aslında.
Evet,
biz
inşallah.
Bu tür bir düşünce şeklini hocamızdan öğrendik. Bu kitapların hepsi hocamızın bize yıllar içinde anlattığı derslerin, anlattığı konuların toplanmasıyla oluşan kitaplar. Ya bunlar zaten başlı başına. Yani bu kadar, mesela adam bir tane kitap yazıyor, iki tane kitap yazıyor, hadi 10 tane yazsın. Bir iki tane kitap yazınca CNN'de, diğer bütün o boyalı basında her gün bu ismi anılıyor. Acayip büyütülüyor. İşte yine dergilerde, gazetelerde anlatılıyor. Hocamızın bir değil, 10 değil, 100 değil, 300 kitabı var. Üstelik bu kitapların yani bir de DVD'leri var, belgeseller 200 küsür. Bunların bu kadar şeyde acayip bir ölüm sessizliği hakim. normalde her an yani hoca acayip büyük bir olay bu. Hı. Bu olayda aslında hocamızın yaptığı işin ne kadar büyük bir iş olduğunu gösteriyor. Şeytanın çünkü bu yapılan işi durdurmak, değil mi? En büyük çabalarından biri Allah'ın adının anılmasını engellemek. Allah'ın yücelinin anılmasını engellemek. İşte bu kadar insanı etkisi altında almış. Ama hocamız yılda hiç durmadan, değil mi? Hiçbir zaman eğir bükülmeden normalde bu şeyi yıllardır anlatıyor. Bu zaten çok büyük bir olay gerçekten. Evet. Ve bunları ücretsiz yapıyor. Hayatını vakfetmiş. Hı hı. Gece gündüz anlatıyor. Hiçbir karşılık beklemiyor.
Tamam.
Cebimizde, değil mi? Bu kadar insan cebinden para harcıyor, zaman harcıyor. Dünya hı. çapında aşağı yukarı 5000 küsur konferans verildi. Bu insanlar hiçbir karşılık beklemeden, değil mi? Hocamız da hiçbir karşılık beklemiyor. Bu kitapların hepsi ücretsiz indirilebiliyor. Bütün DVD'ler ücretsiz indirilebiliyor, dağıtılabiliyor. Bunun kim yapar yani? Kim yapmış veya şu ana kadar? Kimse yapmamış. Yani hocamızın aslında ne kadar önemli bir iş yaptığını ve önemli bir insan olduğunu buradan anlayabiliriz inşallah.
Çünkü mesela ben internete giriyorum. Bir sürü kitap var internet üzerinde. Hiçbiri de öyle bedava indirilemiyor.
Kesinlikle.
İlla ki işte $10, $20 bedava kitap diye bir şey yok internette. Adam kitap yazıyor. Adam demeyeyim de Allah affetsin yani yazar, kitap yazıyor herhangi bir yazar. Daha sonra bu o bilgisini, o işte tecrübesini yazdığı, toparladığı o metni parayla satıyor. O fikrini pazarlıyor. Şimdi bu yanlış mıdır? Yok, yanlıştır demiyorum. Ama Sayın Adnan Oktar'ın verdiği hizmetin ne kadar karşılıksız olduğunu bilinmesi açısından, takdir edilmesi açısından üzerinde durmamız, hatırlatmamız gereken bir şey.
Bu yani bir gerçek. Sadece Allah rızası.
Evet. Evet. Yalnızca Allah rızası güdülerek hazırlanmış ve içinde yalnızca Allah'ın rızası anlatılan, Allah'ın varlığı anlatılan, Allah'ın övüldüğü, Allah'ın adının yüceltildiği eserler bunlar.
Evet.
Ve az önce benim anlattığım İşte virüs örneği olsun, insan vücudundaki işte o yaranın kendini nasıl iyileştirdiği, insan vücudu iyileştirdiği detaylar olsun. Bunların hepsi ben Sayın Adnan Oktar'dan öğrendim.
Kesinlikle.
Yani böyle düşünmeyi ben Sayın Adnan Oktar'dan öğrendim. Ve ilk olarak işte tıp fakültesindeki yıllarımda aklıma gelen bir şey anlatayım size. İlk olarak böyle arkadaşlarımla bunu, bu düşünce şeklini paylaştığımda, yani düşünce şekli derken işte doğru nasıl düşünmesi gerekiyorsa, İşte bakın işte insan vücudunda işte şunlar var, bunlar var. Arkadaşlarım da sonuçta doktor, tıp fakültesi öğrencileri, doktor olmak üzere olanlar. Bana dediler ki, aa ne kadar değişik bir düşünce şekli dediler. Şimdi demek ki ahir zamandayız. Doğru düşünme ne kadar uzak kalmış normal düşünmesi gereken şekilden.
Kesinlikle.
Değil mi? Hep yanlış düşüncenin içinde kalmış insanlar. Şeytan insanları nasıl bir büyüyle kandırmış yıllar yılı.
Evet.
Ve yüzyıllar boyu kandırmış.
İnşallah.
Ve biri çıkıyor Allah'ın izniyle doğru nasıl düşünmesi gerektiğini tarif ediyor. Nereden öğreniyoruz tabii ki bunu? Kur'an'dan ve sünnetten öğreniyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetinden öğreniyoruz nasıl düşünmesi gerektiğini. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri bunu iman hakikatlerine çok büyük önem vermiş. Yine asrın en büyük müceddidi. Ondan öğreniyoruz. Onun tavsiyesi var. Bu şekilde ateizme, dinsizlik akımına karşı maddi ve tabi yün felsefelerine karşı mücadele edilmesi gerektiği. Sayın Adnan Oktar da bu stratejiyi, bu öğütleri takip ederek tabii ki Allah başarı veriyor Allah'ın izniyle. Ya şeytan ne yapıyor? Saklamaya çalışıyordur tabii ki kendince. O işte Darwinist, materyalist propaganda yeryüzünde devam ediyor mu? Ediyor. Bazı televizyon kanallarına devam ediyor. Ama mesela yaratılış atlası var. Bütün üniversitelere gönderilmiş. Ve çok büyük paniğe sebep olmuş. Artık yani saklanamayacak düzeyde artık yani Sayın Adnan Oktar'ın çalışmaları. Herkesce biliniyor. İnternete insanlar girdiğinde artık sorguluyorlar. Yani evrim olabilir mi? Yani dinsizliği sözde bilimsel, sözde bilimsel temeli olan da ateizmin sözde bilimsel temeli olan evrim teorisi gerçek olabilir mi diye sorguluyorlar. Hayır, hemen bizim bilgilere ulaşıyorlar kolaylıkla.
Evet.
İşte ara geçişlerin olmadığı, bir protein bile tesadüfen oluşamayacağı gerçeği. İşte insan vücudundaki harikalar, proteinin tesadüfen meydana gelemeyeceği gerçeği. Apaçık bunlar ortada. Hı. Ve bu yüzden o şeytanın insanları kandırdığı o propaganda artık bugün tam anlamıyla yenilmiş durumda. Gerçekler karşısında inşallah. Hı. Ve Sayın Adnan Oktar'ın bugüne kadar ısrarla dirayetle devam ettirdiği bir mücadele sayesinde inşallah.
Maşallah. İlmi, maşallah. Fikri ve bilimsel anlamda
inşallah.
Karşı koyulamaz bir galibiyet. Maşallah.
İnşallah. Evet.
Kısa bir öğren sonra devam edeceğiz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Buyurun.
Evet. Az önce de zaten bahsettik gerçekten. Bu anlatılanlara karşı hani insan kendini sorumlu hissediyor bazen. Bunları paylaşmak, insanları anlatmak yani görevimiz gibi adeta. Çünkü dediğiniz gibi hani çok iyi bir eser yapan bir sanatçının eserleri işte her yerde haberler çıkıyor. İnsanlar takip ediyor işte basında duyuruluyor falan. Ama az önce mesela işte hücreden bahsettik. Nasıl çalıştığından bahsettik vücudumuzdaki sistemi. Ki yani daha birçok sistem var. Hani yeri geldi yine onlardan da bahsederiz. İşte gözden bahsettik mesela. Bir gözü işte hocam siz daha iyi bilirsiniz rakamı ama 312 megapiksel civarında yani insanın evet. gözü görüyor yanlış hatırlamıyorsam. Yani o görüntüyü mesela hala bilim adamları yakalayamıyor. İşte televizyonlarda falan aynı şekilde kulağımızda yine ilk doğduğu andan itibaren insanda hep stereo yani kulağında çok net bir ve cızırtısız bir ses var. Yine burun mesela buruna baktığımız zaman elektronik burun yapmaya çalışıyor bilim adamları ve yaptıkları burun çok hani bizim kendi burnumuza göre çok daha zayıf niteliklere sahip ve 300-400 bin hani gibi fiyatlarda falan şu an ve biz her doğan insan bunlara sahip doğduğu andan itibaren. Şimdi hani bahsettiğim parayı anlatmak değil tabii ama o paraları bir insandan ya da bir işte çalışıp o kadar birikim yapan insan hani bir teşekkür eder patronuna ya da işte arkadaşından alırsa çok büyük bir paradır ya da bir hani bir şekilde ulaşırsa o paraya. Biz bunları doğduğumuz andan itibaren sahibiz. Yani bizim de bunu bize vereni bir şükretmemiz lazım.
Evet.
Yani bir şekilde hani şükranlarımızı iletmemiz lazım, paylaşmamız lazım bunları. İnşallah.
Göz bu arada 576 megapiksel olduğu hesaplanmış.
Evet hocam.
Maşallah.
Evet.
Maşallah.
Yani maşallah. Benim dediğim de çok büyük bir rakamdı. Şimdi iki katı neredeyse.
Evet,
576. Tabii bizim yapmamız gereken bunlar. Allah da zaten bazı hani ayetleri falan hep bahsediyoruz ama Kur'an-ı Kerim'de de şifrelerle, mucizelerle insanların nelerle karşılaşacağını anlatıyor. Şimdi de bir mucizesinden daha bahsedelim. Dolu, şimşek ve gök gürültüsünün oluşumundan bahsedelim. Bir ayetle başlamak istiyorum. Şeytandan Allah'a sığınırım. Gökten içinde dolu bulunan dağlar gibi bulutlar indiriverir. Onu dilediğinde isabet ettirir de dilediğinde de onu çevirir. Şimşeğin parıltısı neredeyse gözleri kamaştırıp götürüverecektir. Nur suresi 43. ayet. Şimşeğin doluyla olan ilgisine dikkat çekiyor ayette. Çekiliyor. Dolunun şimşeğin oluşumundaki etkisi araştırıldığı zaman ayette önemli bir meteorolojik gerçeğe işaret gösteriliyor. Günümüzde meteoroloji adlı kitapta, İngilizce Meteorology Today orijinal adı, kitapta dolu ve şimşeğin oluşumu ile ilgili şu şekilde bir yorum var. Aşırı soğumuş damlacıklardan ve buz kristallerinden oluşan bir bulut bölgesinden dolu düştükçe bulutlar elektriklerle yükleniyor. Sıvı halindeki damlacıklar da dolu taneleriyle çarpışınca temas anında donuyorlar ve potansiyel ısılarından kaybediyorlar. Şimdi işte yanda resimde de görülüyor. Su damlasının yukarıya doğru hareketinde donma düzeyine gelmesiyle su damlası donar ve düşerken başka damlacıklarla çarpıştıkça üzerine buz yüzeyleri eklenir. İşte görülen bu şekilde bir buz oluşuyor. Evet, fotoğraflarını da görüyoruz şimşeğin oluşumunu. Yine bir ayet okuyorum. Ya da bunlar karanlıklar, gök gürültüsü ve şimşeklerle yüklü. Gökten şiddetli bir yağmur fırtınası tutulmuş gibidirler ki yıldırımların saldığı dehşetle ölüm korkusundan parmaklarıyla kulaklarını tıkarlar. Bakara suresi 19. ayet. Yağmur bulutları 25.6 ve 256 kilometre kare genişliğinde 9000'den 12000 metre arası yüksekliğinde çok büyük kütleler halinde oluyorlar. Bu olağanüstü kalınlıktan ötürü bu bulutların tabanı karanlık. Güneş ışınları bulutu oluşturan su ve buz parçacıklarının çok fazla miktarda olmasından dolayı geçiş imkanı bulamazlar. Bu yoğunluk dolayısıyla yeryüzünü bulutlar arasından çok az miktarda güneş ışığı ulaşıyor ve bu yüzden yeryüzüne bakan bir kişi bulutu karanlık olarak görüyor. Bulutun üst kısımlarında ise karanlık daha az ve yeryüzüne yaklaştıkça karanlık daha artıyor. Karanlığın ardından ayete dikkat çekilen gök gürültüsü ve şimşeğin oluşum aşamaları şu şekilde. Yağmur bulutlarının içinde elektrik yük birimi oluşur. Bu tür bir elektrik yükü birikimi araya giren havanın onları izole edemeyecek duruma gelmesiyle büyük bir kıvılcım pozitif ve negatif alanlar arasında deşarj olur. Zıt yüklerle yüklü iki bölge arasında voltaj 1 milyar volta ulaşabilir. Kıvılcım bulut içinde de oluşabilir. Pozitif yüklü bir alandan negatif yüklü bir alana doğru iki bulut arasında akabilir veya bir buluttan yeryüzüne doğru boşalabilir. Bu kıvılcımlar göz kamaştıran şimşek çakmalarını oluşturur. Şimşek hattı boyunca oluşan elektrik yükündeki bu ani artış çok yüksek ısılara yani 10.000 santigrat dereceye kadar sebep olabiliyor. Bunun sonucunda havada ani bir genleşme olur ve çok büyük bir patlama sesi olarak açığa çıkan hep gök gürültüsü olarak adlandırdığımız bu açığa çıkan patlama sesi meydana geliyor. Yağmur yani bu görüldüğü gibi bu yağmur bulutunda sırasıyla karanlık tabakalar şimşek olarak bilinen elektrik yüklü kıvılcımlar ve gök gürültüsü olarak bilinen bir patlama sesi oluşuyor. Modern bilimde şimdi bulutun oluşumu, gök gürültüsü ve işte şimşeğin sebepleri ne? Bunlarla ilgili hani modern bilimde yeni bunlarla ilgili hani araştırmalar yapılmış ve tüm söyledikleri 1400 sene önce Kur'an-ı Kerim'de detaylı olarak işte az önce de bahsettik anlatılmış. Bunlar da Kur'an mucizelerinden bir tanesi.
Evet maşallah. Yani o yıldırımın sesi, şimşeğin sesi, havanın ani genleşmesinin neticesinde ortaya çıkan bir ses. Çok değişik. Yani 10.000 derece, santigrat derece bir anda çıkıyor olması, oradaki zaten gücün ne kadar büyük olduğunu anlamamız için yeterli zaten.
İnşallah.
İnşallah.
Şimdi diğer bir mucizeden bahsetmek istiyorum, bir iman hakikatinden bahsetmek istiyorum size. Bombardıman böceğinden bahsetmek istiyorum. İsmini koyabilirseydim. Bu göreceğiniz hayvanın adı bombardıman böceği. Bu böceğin savunma sistemi diğer hayvanlarınkinden çok farklı. Gerçekten de baktığımızda bu böcek düşman saldırısına karşı, bakın görmüş olduğunuz bu küçücük böcek, 3-4 santimetre büyüklüğündeki bu böcek gerçekten çok ilginç bir savunma sistemine sahip. Vücudun alt tarafında görmüş olduğunuz birbirinden ayrı iki bölmede depolanan iki kimyasal maddeyi hidrojen peroksit ve hidrokinon yani bu iki maddeyi yakma odası olarak adı verilen, buraya adlandırılan özel bir bölmede birleştiriyor. Şimdi ben bunun adını bile söylemekte zorluk çektiğim halde bu küçücük böcek, beyni bile olmayan bu böcek bu iki şeyi kendi vücudunda üretiyor. Aynı anda bu yakma odasının duvarlarından salgılanan özel bir katalizör, peroksidaz adı verilen bu maddenin hızlandırıcı etkisiyle karışımın oluştuğu anda 1000 santigrat derecelik korkunç bir kimyasal silaha dönüştürüyor. Basınçla fışkırtılan bu çok sıcak kimyasal maddeyle haşlanan düşman ise hemen olay yerinden uzaklaşıyor. Paniğe kapılıyor ve bu böceği avlamaktan vazgeçiyor. Bu son derece karmaşık savunma sistemini, mekanizması nasıl var olmuş peki? Hiç düşündük mü? Mesela bu böcek ne kimya profesörü, ne kimyager üniversitede okumuş. Değil mi? Evet. Ne de yani başka bir bilgiye sahip. Bırakın bunu bu şekilde düşünmeyi, bir profesör olarak, yani kimya profesörünün kendi vücudunda böyle bir oluşumu yapması mümkün mü? Evet. Tabii ki. Mümkün değil. Yani sadece başlı başına bu yani birkaç soru sorduğumuzda zaten bunların tesadüfen olamayacağını ve buna evrimciler diyor ki bunlar yıllar içinde tesadüfen oluştu. Evet. Yani bunun zaten olamayacağı çok açık belli.
Kesinlikle. Hatta zaten ilgili tepkime de reaksiyonda yani katalizörün hızlandırma etkisi yarattığını işte lise bilgimizde biz öğrenebiliyoruz. Hani lisede kimya bilgimizden sonra biliyoruz. Yani bu böcek bunu nereden biliyor? Doğduğu andan itibaren bunu yapmaya başlıyor. Ve işte az önce anlattınız, 100 santigrat dereceye kadar bir 100, kimyasal silah.
100 santigrat dereceye kadar bir
100.
100 santigrat.
Yani gerçekten inanılmaz. Yani mucizevi bir şey. 100 santigrat dereceye kadar ulaşan bir kimyasal silahı oluşturuyor. Ve o iki odacığın ayrıca başka bir odacıkta bunu birleştiriyor. Yani hani bunun nasıl düşünebilir bir böcek? Gerçekten hani
kendi vücudunda böyle bir sistemle evet. doğmuş bir defa. Yani evet. açık gerçeği bu. O bunlara zaten kendisi de bilmiyordur vücudunda ne olup bittiğini. Evet. Ama işe ne işe yaradığını farkına varmıştır herhalde. Orada şey düşmanlarından kendisini korumak için bir evet. silahla donatılmış haliyle evet. Allah'ın bir nimeti olarak bu şekilde yaratılmış. Evet,
düşününce mesela hocam bu silah kullanıyor ama kendi silahından da etkilenmiyor.
Evet.
O da çok enteresan düşününce. Yani videosu bilmiyorum var evet, mı yok mu ama
videosunu da göstereyim hemen.
Karşı bakın burada. Evet, karşı koyacağı zaman düşmanına kendisi etkilenmiyor ondan. Bacağına ya da yüzüne doğru geliyor.
Bakın burada bir örümcek saldırısını nasıl def ediyor, nasıl kurtuluyor örümcekten. Evet, orada bir kimyasal bir buhar gördünüz. O sırada o kimyasal silahını kullandı ve örümcekte kaçtı. Burada da bir deney yapıyorlar. Evet, yüzeye böyle o kimyasal maddeyi sıkıyor. Kendisini artık yani refleks halinde olsa gerek. Çünkü hayvan sonuçta bilinç yok, şuur yok. Bu biriktirme odası burada. İki ayrı kimyasal madde burada birleştiriliyor. Ama daha sonra patlama odacığına iletiliyorlar. Değil mi?
Kesinlikle. Üstelik tam çıktığı o 100 derecelik ısıyı dışarı verdiği yer özel bir kendini yakmıyor. Özel evet. bir teflon tarzı bir maddeyle kaplı. Orada hiçbir zaman kendine zarar vermiyor.
Değil mi? Et parçası evet, normalde yanması gerekir yani.
Evet.
Ama
evet.
Allah özel bir donanım orada yaratmış.
Evet.
Ve peroksit azla bir de hızlandırılıyor. Yani böyle kimya profesörü olması lazım. Kendi vücudunun içinde iki ayrı laboratuvar olacak. İki ayrı laboratuvarda iki ayrı kimyevi maddeyi üretecek. Bunların birleştiğinde de bir patlama olması gerektiğini bilecek derecede bir bilgiye evet. sahip olacak.
Bir de bunu hızlandıracak.
Bir de hızlandıracak.
Onların da üçüncü bir laboratuvar olmuş olacak. Onları orada toplayacak. Bir de ben bunu hızlandırayım bir de bir katalizör yapayım diyecek. Bir de peroksidaz onu da üretecek. Onu da katacak beraber. Onu da yüksek ısı ortaya çıkartacağını da bilmesi gerekecek. Bu toplu iğne ucundan biraz büyük bir böcek. Ve böyle müthiş bir kimya profesöründen daha üstün bir bilgi seviyesiyle ve beceri seviyesiyle
bunu maşallah.
Kendisinin yapamayacağı aşikar. Yani böyle milyarlarca canlı var. Muazzam savunma mekanizmaları olan. Onlardan sadece bir tanesi.
Bir tanesi tamam.
Yani benzersiz yaratan Allah'ın benzersiz yaratma sıfatı var. Onun bir tecellisi. Yani muazzam bir sistem maşallah.
Ve bütün bunlar tesadüfen oldu yani.
Evet. Çölün ortasında biz böyle nükleer başlıklı bir füze bulsak ne deriz? Demek ki bu bir yerde yapılmış.
Evet.
Nükleer başlıklı füze ne demek? Çok üstün bir teknoloji ürünü bir şey. Ama bunu gördüğümüz zaman, bunu incelediğimiz zaman o zaman işte bizim teknoloji seviyemizin çok çok üzerinde. O böceğin zaten kendi başına yapamayacağı bir şey.
Evet.
Yapılmış olan bir sistem var. Burada o yapanı aramamız, yapanın Allah olduğunu söylememiz gerekiyor bir defa. Açık bir şekilde. Hiç dolandırmadan lafı. Apaçık bir gerçek çünkü bu.
Evet.
Yani bunu saklamanın hiçbir şeyi yok. Bir yeri yok. Zaten bir savunması da yok yani bunun. Yani ancak kasıtlı olarak bu saklanır. Allah'ın adını almamak adına bu saklanır. Ve bu yapılıyor.
Evet.
Zaten diyorlar ki çok ünlü bir bilim felsefecisi var Watson. Evrimci olmasıyla, ateist olmasıyla tanınan biri. Diyor ki evrim teorisi diyor bunu destekleyecek bilgilerin olması delillerin olmasından dolayı değil, ben ancak diğer alternatifi olan doğaüstü yaratılışı savunmamak adına ben evrim teorisini savunuyorum diyor. Bu benim tarafımdan kabul edilemezdir. Ben o yüzden diyor evrim teorisi safsatasını kabul ediyorum diyor. Çünkü safsata. Hiçbir şekilde kalkıp da bir şekilde bir dayanağı yok ki, bir delili yok ki.
Kanıtlanmış bir şey.
Aksine deliller yaratılış gerçeğini ortaya koyuyor. Hı. Biz bunu ortaya koyuyoruz, biz onu anlatıyoruz. Hı hı. Bu yüzden de tabii ki inşallah müminin, inanan kişinin, objektif bakan herkesin varacağı sonuç budur. Hı hı. Ve bir bilim adamının da vardığı nokta sonuç itibariyle bu olmalıdır her zaman için. Bilim çünkü neyi araştırır? Sebepleri, sonuçları ilişkilendirir, değil mi? Bu nasıl olmuş, nedir bunun işte detayları, nasıl ortaya çıkmış? Bunu da tabii ki sorar. Sormaz mı? Yalnızca işte bu işte şu basamaklardan meydana gelmiştir dedikten sonra nasılını sormamak ya da işte bunun toplu olarak ne anlama geldiğini söylememek mümkün mü? Böyle bir şey mümkün değil. Evrim teorisi işte bu noktada onların işte o dogmatik dininin bir söylemi olarak karşımıza çıkıyor. Diyorlar ki işte bu basamaklar vesaire işte kendi kendine tesadüfen oluşmuştur diye böyle saçma bir çıkarımda bulunuyorlar. Bu saçma, böyle bir şey söylenmez. Sen bilim adamısın, bu kadar kafan çalışıyor madem, işte tezler yapmışsın, sınavları aşmışsın, değil mi? Birinci basamak üniversite sınavını bile aşan bir insana biz artık herhalde belli bir düzeydedir diyebiliyoruz, değil mi? Ya da işte herhangi bir işte belli bir eğitimi almış insana işte daha böyle bir saygıyla bakabiliyoruz. İşte belli bir bilgi seviyesindedir diyerek hürmet edebiliyoruz, değil mi? Ama biz burada şimdi kalkıp da o adama böyle bir saçma sonuca vardığı zaman o zaman burada saygı falan kalmıyor.
Bir de bilimin asıl konusu ilk başta neden ve nasıl sorusuna cevap aramak.
Evet.
Oysa böyle bir durum ortaya çıktığında, böyle bir şeyle karşılaştıklarında neden ve nasıl sorularını orada sormuyorlar.
Evet.
En gereksiz yerlerde soruyorlar. Evet. Ama en önemli yerde sorması gerektiği yerde sormuyor. Neden ve nasıl?
Yani işlerine gelmiyor.
İşlerine gelmedi.
Şimdi
zaman,
yani evet, bombardıman böceğini anlattık. Yani o da başlı başına bir mucize. Şimdi hayvanlardan konu açılmışken, şimdi bombardıman böceği tabii çok insanların bilmediği bir böcek. Zaten doğada bunun gibi birçok örnek var. Hangi hayvana baksanız mucize var aslında. İşte insanların çok yakından bildiği, yani deve, çölde yaşayan develerden hemen ben bahsedeyim, konu açılmışken hayvanlardan. Mesela devede küçükken dikkat etmiştim. Hakikaten diz kapaklarının sertliği nasırdan dolayı olduğunu düşünüyordum o zamanlar. Ama sonra araştırmıştım. Yani olması gerektiği şekilde yaratılmış. Çünkü çöl hayvanı, dinlenmesi gerekiyor bazen yanında insanla. Ve diz kapağının üstüne oturup o şekilde dinleniyor. Dizleri sert ki bundan etkilenmiyor, canı acımasın diye diz kapakları sert. Ayakları yine batmaması için, yani kumda gidiyor, ayakları batmaması şekilde dizayn edilmiş, batmayacak şekilde dizayn edilmiş. Mesela burnu, çölde kum fırtınaları olur, hepimiz biliriz. Kum fırtınasına karşı koyacak şekilde burnu, kumu almayacak şekilde dizayn edilmiş.
Kirpikleri
öyle dizayn edilmiş. O kadar sıcağa kim dayanır? Yani insanoğlunun susuz bir şekilde öyle bir mekanizması var ki o sıcaktan en az şekilde etkilenecek bir hayvan. Yani olması gerektiği şekilde olması gereken hayvan orada oluyor. Gerçekten.
Örgücündeki yağı suya çevirip günlerce yaşayacak kadar, haftalarca yaşayacak kadar bir sistem var.
Allah ayette buyuruyor, görmez misiniz deveyi nasıl yarattı?
Elhamdülillah.
Şeytanın Allah'ın meali. Allah'ın Kur'an'da bahsettiği hakikaten mucize canlılardan biri. İşaret. Yani hepsi maşallah çok mükemmel özelliklere sahip. Ama Allah'ın belirttiği, mesela sivrisinekten bahsediyor Cenab-ı Allah, arıdan bahsediyor. Onların hakikaten çok şaşırtıcı, hayrete düşürücü mükemmel özellikleri oluyor hocamların incelediğimiz. Ve hocamızın da onlar üzerine kitapları var. Bal arısı mucizesi, sivrisinek mucizesi. Hepsiyle ilgili Harun Yahya Ork'ta hem kitaplara ulaşabilir arkadaşlarımız, hem filmleri de var. Onlara da ulaşabilirler. Canlılar gibi bitkiler de öyle. Ya çok muazzam bir şuur sergiliyorlar. Aklı yok, beyni yok. Hiçbir özelliği yok. Mesela herhangi bir ağacı düşünün. Her gün karşılaşıyoruz ağaçla. Yani 30 metre, 20 metre bir ağaç olsa meyve verse tepesinde, düşünün, veriyor. Hidrofor sistemi var. Yani evet, biz motorsuz yukarıya su basamıyoruz değil mi binalarda? Ama ağaç rahat rahat suyu alıyor, 20-30 metre yukarıya götürüyor. Yani yer çekimine aykırı bir şekilde, yani mucize bir şey. Mesela yaprakların ince şeyine kadar götürüyor. Bir de topraktan aldığı bir beslenme sistemi var. Yani muazzam bir sistem o. Topraktaki mineralleri çekiyor ama kendine lazım olan mineralleri orada ayırt edip içlerinden sadece 13-14 tanesi kendine yarar olanları seçip alıyor.
Evet.
Daha fazla mineral varken o hangi minerali nasıl tanıyacak da kökleri ona göre orada bir, yani Allah orada müthiş bir şuur tecelli. Çünkü bir seçicilik var. Seçicilik akıl dışıdır. O mineralin kendine yarayacağını bilip o mineralleri seçmesi, bu muazzam bir akıl göstergesi ve kimya bilgisi de gerekir aynı zamanda. Mineralleri tanıması, onları alması. Odun parçası dediğimiz bu yani sonuçta. Ama demek ki o şuur ona ait değil, o köklere ait değil. Onu Allah'ın yarattığını ve o aklın, sonsuz aklın Allah'a ait. Aklın orada tecelli ettiğini görüyoruz.
Evet,
altı hocam. Diğer bitkilerde de böyle.
Altı hocam, yani çok doğru söylediniz. Bir de bitkilerin şöyle bir özelliği de var. Yani bize meyveleri, çok çok çeşitli meyveleri, yani toprağa atıyorsun bir de meyve oluyor, fidanları meyve oluyor. İşte çiçekler ne kadar güzel kokular veriyorlar. Gübreliyorsun bile daha güzel koku veriyor.
Tabii.
Yani bunun yanında bir de insanın yaşamını devam ettiren Allah, yani bizim için her şey hakikaten hani olumlu olsun diye her şeyi o şekilde yaratmış. Fotosentez yapıyorlar. Neden yapsın ya bitki fotosentezi? Yani karbondioksit alıyor havadan, oksijene dönüştürüyor.
Şimdi sarmaşık herkesin evinde de artık var. Rahatlıkla her yerde görebileceğimiz bir canlı, bir bitki. Şimdi bakın, onunla ilgili bir video var. Bir toprağa düştüğü ve filizlendiği ilk andan itibaren nasıl hareket ediyor mucizevi bir şekilde sarmaşık. Burada biliyorsunuz şimdi yaprakların ışığa ihtiyacı var. O bitkinin ışığı kullanarak enerji elde edebilmesi, fotosentez olaylarını, fotosentez reaksiyonları gerçekleştirebilmesi için ışığa ihtiyacı var. Ve sarmaşık da yapraklarını güneşe bakacak şekilde, güneşin kaynağını aramak üzere hareket eden bir bitki. Mucize, bakın, hareket ediyor. Ve özel ayakları var. Yapışkan ayakları var. Bu ayakları kullanarak tırmanıyor. Tırmanışa geçiyor ve ormanın o karanlık yüzeyinden güneşi bulmak üzere yapraklarını güneşe temas ettirecek şekilde, güneş ışınları temas ettirecek şekilde güneşi arıyor. Bakın, o işte şeylerini görüyorsunuz. Temas eden ayaklarını, yüzeye temas eden. Devamlı bir hareket halinde. Bu bitki. Yani bunun beyni yok. Bir düşünce şekli zaten söz konusu olamaz. Ve yapıştığı yerler, o az önce gördüğünüz o yapışkan ayaklar o kadar kuvvetli ki. Yapıştığı yüze eğer böyle bir boya kaplı bir metalse o boyayı kaldırabilecek kuvvetlikte yapışabiliyor oraya. Asla kopmamak üzere yapışıyor. Çok kuvvetli bir şekilde. Bazen öyle oluyor ki bir sarmaşık tamamen bir ağacı kaplayıp artık o ağacı nefes alamayacak hale bile getirebiliyor.
Evet.
O kadar kuvvetli bir yapısı var maşallah.
Ne kadar güzel.
Burada şimdi bir tesadüf var mı? Tesadüf yok burada. Ne var? O programı kim peki nasıl yüklemiş? O DNA'sına bakıyoruz, bir program var. Hı-hı. Değil mi? Nasıl davranacağını, nasıl hareket edeceğini, güneşi arayacağına yönelik olarak işte o ayakların olacağını, devamlı hareket edeceğini, güneş ışınlarını anlamak üzere o yapraklarında ışık algılayıcı özel fotoreseptör proteinler var. Detayına inildiğinde. Bu detaya girersek, ışığın şiddetine göre bulunduğu mekanın gölgede mi yoksa güneşe maruz mu kaldığını anlayabiliyor bitki yaprakları sayesinde. Işığın dalga boyunu algılayabiliyor. Bir sarmaşık bu. Bir ışık algılayıcı herhangi bir devre yapmak bugün oldukça güç. Ama bu sistemi biz zaten hazır olarak buluyoruz yapraklarda. O sarmaşığın ormandaki o basit gibi görünen, alelade gibi görünen bir sarmaşıkta zaten çok yüksek, bizim teknolojimizin çok çok ötesinde bir teknolojiyi zaten hazır olarak buluyoruz. ışık algılayıcı özel proteinler var. Kromatofor denen, fotoreseptör diye adlandırılan bilimde. Bunlar zaten var. E bu ne demek? Şimdi hani bir yerlerde hani şuur ürünü, akıl ürünü herhangi bir şey arıyorlar, iz arıyorlar uzayda. İşte burada medeniyet var mı diye. Mars'a bakılınca işte orada çeşitli şekillerden anlamlar çıkarıyorlar. Bakın diyorlar burada bir işte yüz şekli gördük falan gibi böyle iddialarda bulunuyorlar. Sonra anlaşılıyor ki yüz değilmiş, işte herhangi böyle gölge oyunlarıymış vesaire. Ama ne var burada? Bir akıl ürünü aranıyor değil mi? İşte size akıl ürünü. Bu akıl ürünü değil mi? Sonsuz Allah'ın sonsuz aklıyla yarattığı ürünler bunlar. İşte aranacaksa gözünüzün önünde zaten duruyor. Önce bunu adlandırın. Yani uzayda aramaya gerek yok. Tabii ki aranır. Tabii ki astronomi arayacak. Daha işte çeşitli pek çok bilimin her alanı zaten Kur'an tarafından emrediliyor. Bunlar tabii ki her alanda ilerlenecek inşallah. Ama zaten en yakınımızda duran akıl ürünü şeyleri görmemek bu işte kabul edilemez. Gerçek bir bilim adamı zaten bunları önce isimlendirmek zorunda. İnşallah.
İnşallah. Evet, Allah çok şükür ki şimdi tabii 150 sene boyunca Darwinizm dünyaya bir tahakküm, yani böyle bir bilim dünyasını da şeyi altına almış, baskı altına almış. Onu savunan belli sermayedarlar tabii, belli basın grupları ve eğitim kurumlarının içine de girerek bilim dünyasında o hegemonyayı oluşturmuş. Ve hatta şu anda İsrail'de profesörler, Fransa'da, İngiltere'de bazı profesörler evrimi eleştirdiği için işinden atılıyor. Örnekleri var. Bizim internet sitelerimizde de var, bakmak isteyen olursa. Allah'ın izniyle. Şimdi kimse bir şey diyememiş 150 yıldan beri bu konuda. Evet. Çünkü ne kadar mantıksız ve bilim dışı bir şey, tesadüf diyor. Yani eskilerin o tahtadan oyup yaptıkları putla şimdikilerin tesadüf demesinin arasında bir fark yok. O tahta yapıyor diyorlardı her şeyi. Bunlar da şimdi tesadüf yapıyor diyorlar. Ondan daha da mantıksız. Yani tam bir putperestlik. Yani bütün her şeyi, mükemmel bütün varlıkların sebebini kör tesadüfe bağlamak, tahtadan oyulup yapılan puta tapmaktan daha beter bir putçuluk. Hiçbir farkı yok ama bu kadar mantıksız bir şeyin dünyaya 150 sene hakim olması, o da harika bir olay. Yani Allah'ın yaratması deccaliyet, ama Allah Mehdiyet'i yaratacak karşısında. Önce deccaliyeti yaratıyor. Deccaliyetin etkisi dünya üzerinde hüküm sürüyor. Bilimi de içine alıyor. İnsanların benliğini, şuurunu da içine alıyor. Yani normal insan bir şey gördüğü zaman muhakeme eder, işte bir şey var, bardak var. Bardak, bu yapılmış, bunun fabrikası var. Bu bir anda kum şekillenip böyle renk alıp şekil alıp porselen haline gelemeyeceğine göre toprak. Bunu herkes anlar. Evet. Ama yok, hayır demiş bu. Tesadüfen oldu diye, yani insanın artık böyle büyüyle, yani evet. Darwinizm, evet. Karanlık büyüsü diye hocamızın kitabı var. Orada bunun metotları anlatılıyor, yani insanlara propaganda yöntemi. Goebbels mesela, Hitler'in propaganda bakanı, bir yalanı insanlara ne kadar çok tekrarlarsanız o derece inandırırsınız.
Toplumun bir kısmını bir süre sonra inandırırsınız diyor.
Tabii,
sık sık tekrarlarsanız bir yalanı.
Evet, yani evet. Şimdi o mesela gazetede halktan bir vatandaş, herhangi biri biyoloji eğitimi alsa da almasa da, bilim adamı işte başında profesör yazıp sonra da Latince bir kelime yazınca Australopithecus Africanus, işte ne bileyim Hesperopithecus Haruldus insanı deyince, ha Latince bir şey prof da yazıyor, demek ki herhalde böyle bilim, böyle diyorsa böyle olması gerekir gibi. Devamlı da bu yalan tekrarlarına insanları esareti altına almış deccaliyet. Ve bakın hiç kimse karşı gelemiyor. Bu kadar mantıksız, bilim dışı, yanlış bir putperestliğe.
Evet.
Hayret edilecek bir şey diyorsunuz ama bakın hakikaten Sayın Hocamız Adnan Oktar bilimsel çalışmalarla, delillerle dünyada evrimi yerle bir etti Allah'ın izniyle. Evet. Ama bakın bu gerçekleri 30 yıl boyunca tekrarlayarak, Gökalp Hocam da bahsetti başta, bir iki defa söylemekle veyahut işte bir kitap yazmakla yapılabilecek bir şey değil bu. Daha evvel evrimi eleştiren kitap yazılmadı mı? Yazıldı. İşte Duhangiş Amerika'da yazdı diyelim. Fosiller ve Evrim diye kitabını yazdı ama bir etkisi oldu mu?
Olmaz.
Olmadı. Neden? Bir kitap zayıf delilli, yaygın değil.
Anlatım
çarpıcılığı. Gerekli deliller ortaya konulmuş. Anlatım çarpıcılığı yok. Renkli baskılı resimler yok. Ama hocamız ne yaptı? 300 eser. 70 dile tercüme. Gerçek fosillerin delillerini ortaya koyarak en ufak protein seviyesine kadar her şeyin mantıksızlığını bilime göre izah ederek çok kapsayıcı, çok kapsamlı ve bütün dünyayı saran bir şekilde bunu anlatınca 30 yıl boyunca Allah'ın izniyle bilimsel gerçekleri de ortaya koyarak bu iddiayı tamamen ortadan kaldırdı. Yani bilimsel olarak insanların aklına kalbinden ortadan kaldırmış oldu. Mesela ama ne hegemonyası gibi devam ediyor tabii şu anda ama o da mesela sözünü kesmiş olayım. Basında şimdi fazla haber yapamıyorlar dikkat edersiniz. Çünkü biliyorlar ki hocamız onun karşılığını hemen verecek. Ve yani çok mahcup olup rezil olacaklar. Dava başlarına geldi. İda ve başka fosillerde Arbi yaptılar. Sonra da özür dilediler yani.
Tabii.
Birkaç defa. Neden? Çünkü hocamız doğrusunu anlatıp onların yalanını ortaya çıkartınca şimdi yapamaz hale geldiler. Evet. Yani.
Şimdi yaratılış atlası böyle elimize alınca çok ağır. Ama ağırlığından ziyade içeriği evrimcileri çok korkutuyor. Darwinistleri, materyalistleri korkutuyor. Çünkü az önce Duhangiş'in kitabından bahsettin. Pek çok Hristiyan yaratılışı vardı kitap yazmış olanlar. Ama her sayfasında böylesine çarpıcı deliller olan bir kitap daha dünya tarihinde yok. Dünya tarihinde yok. Yani bir sayfasını açıyoruz. Allah'ın yarattığının delili. Burada görüyorsunuz. Bir yengeç hiçbir şekilde değişikliğe uğramamış. Yaşayan haliyle milyonlarca yıl önceki hali arasında hiçbir değişiklik olmaması, 70 milyon yıl boyunca hiçbir evrim olmadığı, hiçbir değişim dönüşüm olmadığı, yengecin Allah'ın dilemesiyle, ol dilemesiyle, ol demesiyle bir anda yaratıldığının delili.
Evet.
Ayetle mutabık olarak maşallah. Başka bir sayfayı açıyoruz. Bitkilerdeki yaratılış gerçeği. Ginkgo, gürgen yaprağı, 54 milyon yıl yaşındaki gürgen yaprağı hiçbir şekilde değişime uğramamış. Ne demek bu? Her sayfasında mucize, her sayfasında Allah'ın yaratışının delili.
İspat.
İspat var yalnızca. Başka bir sayfaya açalım, yine aynı şekilde ispat.
Evet.
Ve reddedilmeyecek ispatlar bunlar. Evet. Başka bir sayfa yine bir ispat. Bakın, kara ağaç yaprağı 54 milyon yıl boyunca asla değişmemiş. Yani evrim olmamış, değişim dönüşüm olmamış. İşte bu yüzden bu kitap çok büyük yankı uyandırdı. Çok büyük rahatsızlık oluşturdu. Ateist, Darwinist çevreler tarafından. Şimdi deniyor ki, bazıları da diyorlar ki Deccal çıkmadı. O yüzden mücadeleye gerek yok. Deccaliyet sistemi var. Öyle değil mi? Ya Allah'ın inkar felsefesi var mı? Düşüncesi var mı? Var. Ve bu da hakim mi? Hakim diğer yüzünde. Bilim dünyasına hakim bir felsefeydi bu. Bununla mücadele etmek tabii ki gerekiyor. Mümine düşen, inanana düşen tabii ki bununla mücadele etmek ve Sayın Adnan Oktar tek kişidir bu konuda dinin karşısında mücadele edilmesi gereken hedefi tespit edip buna karşı en verimli şekilde, en vurucu şekilde, en ezici şekilde mücadeleyi gerçekleştirmiş olan ve sonuca da ulaşmış olan yegane kişidir maşallah çağımızda maşallah.
Peygamber Efendimiz diyor ki Deccal'den daha büyük bir fitne olmamıştır diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Hakikaten de öyle yani bütün insanlığı esareti altına almış. Binde 999'u Allah'tan yüz çevirmişler diyor Muhammed Raşit Erol Hazretleri dünyanın. Şimdi bu vesileyle yani evrim teorisinin geçersizliğini ortaya koyarak Allah'ın varlığı, birliği delillerle ispat edilerek bu sefer dünya binde 999'u tekrar Allah'a yöneliyor.
Evet, inşallah.
Yani Mehdiyet çağı, Deccaliyet çağının bitimi, Allah'ı inkar eden felsefelerin yok edilmesi, Bediüzzaman Hazretleri diyor tam susturulması diyor Allah'ın izniyle.
Evet, tam susturmaktan bahsediyor.
Yani artık karşı konulamaz ve bir daha canlanamaz şekilde yok olması o fikirlerin, Deccaliyet'in. Ve Mehdiyet çağı. Dolayısıyla Allah'ın varlığının, birliğinin insanların tam aklının, kalbinin anlayacağı şekilde bir iman çağına girilmesi.
Hidayet çağı inşallah tabii.
Evet.
Hidayete ulaşılan.
Tabii Hazreti Mehdi hidayet kökünden geliyor. Tabii. Hadi evet. ismi var Cenab-ı Allah'ın hidayet veren demek.
Evet inşallah.
Mehdi hidayete ermiş, erdirilmiş ve insanların hidayetinde vesile olacak.
İnşallah.
Kişi olarak dünyada her yüzyıl bir müceddit gönderiliyor. Peygamber Efendimiz onu buyuruyor. Evet. Her yüzyıl böyle iman hakikatlerini anlatan, dünyada Müslümanları imanı ayakta tutmaya vesile ettiği Cenab-ı Allah'ın elçileri var. Hı hı. Mehdi de en son dünyanın sonunda gelen en büyük müceddit. Yani Peygamber Efendimiz'in torunu, Allah'ın izniyle ahlakı ona benziyor. Hidayet vesilesi, insanlara Allah'a kavuşmasına, sonsuz hayatının güzel olmasına, ahiretine yönelik çalışma yapıp insanların en çok sevineceği olaydır yani. Evet. Hazreti Mehdi'nin dünyada bulunması ve ondan istifade etmesi, hı hı. ilmen, ahlaken dünyasının da ahiretinin kurtulmasına vesile olacak bir şahıstır. O yüzden yani Peygamber Efendimiz müjdeleyin diyor.
Tabii,
o yüzden.
İnşallah.
Allah'ın izniyle, hocamızın vesilesiyle o yüzden müjdeliyoruz.
Biz tabii bunu müjdelemek lazım. Yani saklanacak bir konu değil bu. Yani eğer böyle bir şey varsa ki hadisler alabildiğince yani 150'ye yakın hadis var. Bir bir gerçekleşmiş ve bizim şu anda ahir zamanda yani dünyanın son döneminde yaşadığımızı kanıtlayan 150'ye aşkın işaret var gerçekleşmiş olan. Peygamber Efendimiz'in haberleri var. Aynen gerçekleşmiş. Fırat'ın suyunun kesilmesi, Afganistan'ın işgali, Irak'ın işgali, çölde bir ordunun kaybolması, Irak'ın işgali sırasında kayboldu Irak ordusu biliyorsunuz. İşte Ramazan ayında ay ve güneş tutulmaları. İki sene arka arkaya 1979 ve 80 yıllarında gerçekleşti aynı. 81-82. Affedersin. Bu şekilde 150'ye yakın işaret var gerçekleşmiş olan. Biz bunu saklayalım mı şimdi? Hayır. Peygamber Efendimiz'in müjdelediği çağ demek ki gelmiş. Ardı ardına bir tesbih tanelerinin dökülmesi gibi ardı ardına gerçekleşir diye buyuruyor Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Ne demek bu? O zaman aynen yaşanıyor işte. Bunu artık hiçbir şekilde şüphesi yok. Şüphe duyulacak bir tarafı yok.
İnşallah.
Ve bizim de bunu müjdelememiz gerekiyor. Çünkü güzel bir haber. Mutlu olunması gereken bir haber. Çünkü insanların mutluluk çağına, altın çağı, bolluğun, bereketin, zenginliğin had safhada olacağı, dünya tarihinde görünmemiş derecede yaşanacak güzel bir çağda yaşayacağımızın güzel bir haberi bu. Niye müjdelemiyorum? Tabii ki müjdeleriz.
Tabii ki.
Sayın Anadolu Oktar da bunu en güzel şekilde gerçekleştiriyor. Hem bu konuda yazılmış eserleri var, hem de televizyon yayınlarıyla. İnşallah biz de işte anlatmaya çalışıyoruz. Halkımız hakikaten sevilsinler. Çünkü neden işte bir insana geleceğiyle ilgili güzel bir haber vermek? Peygamber Efendimiz'in verdiği bir haber bu zaten. Niye haber vermeyelim? Niye saklayalım hadisleri?
Evet. Müjdelemek lazım tabii ki. Yani hoşgörünün, kardeşliğin, sevginin, evet. bolluğun olacağı bir dönemden bahsediyoruz. Yani fitneciler hariç herkesin müjdelemesi gereken bir dönem. Mehdiyet dönemi. Silahlar kalkacak deniyor hadislerde. Yani kardeşlik olacak. Bunu kim istemez ki? Yani evet. iyi niyetli her insanın isteyeceği şeyler. Hazreti Mehdi'nin özelliklerinden tabii bahsettik. Bugüne kadar fiziksel özelliklerinden, talebelerinden bahsettik. Ahlakından bahsettik. Çıkış alametlerinden bahsettik. Bir de şöyle bir özelliği var Hazreti Mehdi'nin hadislerde belirtilen. Asla Mehdi olduğu söylendiğinde o iddiaları kabul etmiyor. Zaten Hazreti Mehdi'yim diyen haşa dinden çıkar. Mehdi değildir.
Evet.
Yani öyle bir durum var. Şimdi Allah'tan korkan bir kimsenin böyle bir iddiada bulunması tabii ki mümkün değil, doğru olmaz. Hadislerde anlatıldığına göre de sık sık alametler sende mevcut diyerek Mehdi olduğu iddiası getirilecek ona. O da ısrarla yine söylenen bu iddiaları hep kabul etmeyecek. Hadislerde böyle anlatılıyor. Hazreti Mehdi Aleyhisselam asla Mehdilik iddia etmeyecek. Kendisi istemediği halde ona biat edilecektir. Şeklinde geçiyor. Peygamberimizin de hadislerini bu konuyla ilgili hemen okuyalım. sen Hazreti Mehdi'sin dediklerinde o kabul etmeyecek bir hadise. Diğeri kendisine senin ismin budur. Babanın ismi şudur. Alametler sende mevcuttur diyecekler ama yine de o kabul etmeyecek. Mehdi'ye de deccaliyete ve dinsizlerin zulmüne karşı bizi korumazsan bütün günahımız ve dökülen kanlarımız boynunda olsun diyecekler. Bu konuşmadan sonra manevi sorumluluk almamak için Mehdi manevi liderliği kabul edecek. Bu şekilde gerçekleşiyor hadislerde anlatıldığı üzere. Mehdi ancak ve ancak baskıyla başa geçmeye razı olacak. Yani kendiliğinden zaten söylemeyecek. İddiaları da ilk başta öyle bir şey yok diyecek ama artık hani biraz baskıyla bir şekilde başa geçmeye razı oluyor Hazreti
Zorla Mehdi. Başa geçirilecek.
Evet. İnsanlar nihayet Mehdi'ye gelirler ve kendisi istemediği halde ona biat ederler. Yine bir hadiste de bu şekilde belirtiyor Peygamber Efendimiz.
Evet. Hazreti Mehdi öyle. Hazreti Mehdi'nin bir iddiası yok. Allah'tan çok korkan birisi.
Makam, mevki, hırsı yok.
Tabii
böyle ki. Böyle bir şeyden zaten korkan bir insan.
Evet. Allah'ın izniyle zaten varlık aleminin mahiyetini anlamış bir insan. Evet. Yani makam, mevki hani böyle bir şey zaten yani dünyevi şeyden geçmiş. Allah'tan hani gerges kuşunun kanatlarını titremesi gibi Allah'tan korkan bir insan. Böyle bir iddiası zaten yok. Zaten o yüzden öyle bir iddiası olanın Mehdi olmayacağını Peygamber Efendimiz söylüyor. Öyle bir şey yok. Ama yani bütün Müslümanlar dünyadaki her mezhepten, her meşrepten herkes onun samimiyetine, her şeyi Allah rızası için yaptığını ve Müslümanların ancak onun etrafında birleşebileceğine kanaatleri geliyor, anlıyor. Yani Kur'an'ı çok iyi anladığını, çok iyi anlattığını, sünneti çok iyi anladığını, çok iyi yaşadığını, çok iyi anlattığına şahit olup ve bütün Müslümanlar da ona olan sevgilerinden ve ancak onun etrafında birleşebileceklerinden, onun kişiliğinden, samimiyeti, Allah'a olan korkusu, sevgisi, müminlere olan sevgisi, birleştirici ruhu, bir 40 yıl çabası Allah'ın izniyle, örnekleri, etkisi, o ahlakı, kişiliğinde ortak anlaşıyorlar ve başka hiçbir kimse de bunu yapamayacağını da anlıyorlar. Allah'ın izniyle. O yüzden Müslümanlar kendileri talep ediyorlar. Yani sen gel yoksa zaten manevi sorumluluk başından üstünde olur dökülen kanların. Sen olursan bu olmaz. Sen olmazsan bu olacağı için o tabii bir sorumluluk, manevi sorumluluk getireceğinden Hazreti Mehdi yani o bir sözü dinlenen saygın bir hali gelmesi. Yani biat ona uymak demek yani. O bir şey söylediğinde nasıl bizim ailemizin büyüğü, babamız, dedemiz, tecrübesi, samimiyeti, mesela ailesine, çocuklarına, torunlarına, sevgisinden bir şey söylediği zaman söyler. Değil mi?
Yine onların doğru bir
faydasına
şey
söyler. Onların evet, sözü de dinlenir. Hazreti Mehdi de Allah rızasından başka bir şey gütmüyor. Allah rızası.
Evet.
İslam'ın menfaati, yüksek değerlerinin ve ahireti, müminlerin ahireti için düşündüğü için onun sözü hep doğru, hep iyi seçtiği için Allah'ın izniyle güvenilirliği, kişiliği, kabiliyeti, özellikleri, gücü, samimiyeti, ihlası, ilmin her şeyinden dolayı onun sözü saygın ve onun sözü söylediğinde dinlenilir hale gelmiş oluyor.
İsterek yapılacak bir şey bu.
Müslümanların büyüğü. Evet,
tabii. Doğru bir şey söylenince zaten uyulmaz mı?
Evet.
En doğrusuysa tabii ki yapılır. En faydalısıysa ve herkes için de en faydalısıysa tabii ki uygulanır.
Tabii.
Yani böylesine herkes koşarak canla başla zaten itaat edecek. Canla başla biat edecekler.
Evet. Tabii o diyecek ki insan öldürmeyin, silahları ortadan kaldırın, evet, kan dökmeyin.
İnşallah.
Şefkat edin, merhamet edin, yardım edin. Yani hep iyiyi, hep güzeli, hep doğruyu söyleyeceğinden insanlar evet, zaten öyle bir ortam arzu ediyor değil mi? Evet. Savaşlar son bulsun, zulüm son bulsun. Adalet, kardeşlik, sevgi, barış hakim olsun.
İnşallah.
Kur'an-ı Kerim'de de Mehdiyet'e bakan ayetler, birçok ayet var bildiğimiz gibi. Onlardan bir tanesini söyleyeceğim. Direkt yani bizim durumumuzu ve şu andaki durumu tarif ediyor. Yüce Rabbimiz diyor ki, kulumu şeytana Allah'a sınırım. Ey inananlar! Ey inananlar kim? Bizleriz. Sizi can yakıcı bir azaptan kurtaracak bir ticarete haber vereyim mi? Allah'a ve peygamberine itaat edersiniz, inanırsınız. Allah yolunda canlarınızla, mallarınızla cihat edersiniz.
Mısır'ın için en hayırlıdır, en iyi yoldur.
Gayret.
Gerçekten de bugün baktığımızda değil mi, en inanılır bizler, inananlar olarak bizi acı ve azaptan kurtaracak ticaret Allah'a ve Mehdi'ye, Allah'ın onun Mehdi'sine yardım etmek. Şu andaki en önemli görevlerimizden biri. Bütün Müslüman insanların görevlerinden en önemli görevi bu. Ve canımızla olmamızla mümkün olduğunca Mehdi'ye yardım etmek ve bütün bu yaratılış gerçeklerini bütün dünyayı anlatmak. Böyle yaparsanız diyor Yüce Rabbimiz, Allah günahlarınızı ve sizi bağışlar, sizi içlerinden ırmaklar akan cennetlere ve ad cennetlerindeki yüksek konaklara yerleştirir. İşte büyük kurtuluş ve mutluluk budur diyor. Ve Mehdiyet'in daha sonra gelecek olan durumundan bahsediyor. Bundan başka sevdiğiniz bir başka nimet daha var. Allah'tan yardım, zafer ve yakın bir fetih müminleri müjdele.
İnşallah.
İnşallah.
Bütün Müslümanlara düşen görev.
Evet. Altın çağ dediğimiz, değil mi? İnşallah. Durumu bize işaret ediyor. İnşallah.
İnşallah 12.30'dan itibaren Ayrı Zaman ve Yaratılış Gerçeği programımızı A9 TV, Aksu TV, Spas Vizyon TV, Hatay HRT Akdeniz TV, Mavi Karadeniz Radyo, Nevşehir Kapadokya TV, Pop Radyo Ankara, Mardin Kanal 47, Mersin İstiklal TV, Tokat Turhal Süper TV ve Radyo, Kütahya Destan TV, Harun Yahan sitemizden devam edeceğiz. Bizi yarın 22'den itibaren de A9 TV, Spas Vizyon TV, Gaziantep Olay TV, Mavi Karadeniz Radyo, Pop Radyo Ankara ve Harun Yahya.tv'den takip edebilirsiniz.